Ancak başka bir mekanizma daha var. Robin Gibson'ın makalenin yazarlarından yaptığı son çalışmalar, bu göstergeler laboratuvarda sabit tutulsa bile değişik ailelerden bazı balıkların metcezir devreleriyle ilişki davranış ritimleri sergilediklerini gösterdi. Balıklar suların çekilmesini beklendiği zamanlarda dinlenmeye geçiyor, suların geri gelmesini beklendiği zamanlarda da harekete geçiyorlardı. Böyle bir vücut dışı ritmin nasıl yerleştiğini bilemiyoruz. Ancak laboratuvar araştırmaları suların kabarması ve çekilmesine ilişkin hidrostatik basınç değişimlerinin bundan en azından kısmen de olsa sorumlu olduğunu gösteriyor. Birçok metcezir balığında yüzme kesesi, yani kemikli balıkların basıncı saptamasından sorumlu olduğu düşünülen organ yoktur. Bu yüzden de yavaş basınç değişimlerini nasıl belirleyebildikleri hala bir sır. Kimi zaman balıkların metcezir devinimlerine verdiği tepkinin günlük ışık ve karanlık çevrimleriyle, hatta belki de içsel bir 24 saatlik ritimle belirlendiği gözlenir. Laboratuvar dışında yapılan çalışmalar birçok türün etkinlik düzenlerinin tümüyle günlük olduğunu ortaya koymuştur. Bunun nedeni büyük olasılıkla balıkların yiyecek bulma, çiftleşme ve avcılardan kaçma gibi ana etkinlikler için görme duyusuna bağımlı olmalarıdır. Tıpkı evini bulma davranışında olduğu gibi metcezir balıklarının günlük ritimleri konusundaki bilgiler de ses ötesi telemetri kullanan yöntemlerle zenginleşecektir. Metcezir kuşağı diğer özelliklerine ek olarak beslenme açısından zengin bir alandır. Bu kuşakta özellikle de ılık sulardaki kayalık sahillerde gözlenen devasa canlı kütlesi ve çeşitliliği buralarda bulunan değişik beslenme tarzlarına denk düşer. Birçok tür yemek yeme alışkanlıklarını mevsimlik ya da yıllık olarak değiştirdiği ve hatta bazıları yaşlandıkça yiyecek zevklerini değiştirdikleri için besin zincirindeki zaten karmaşık olan ilişkiler ağı daha da karmaşık hale gelir. Metcezir balık türlerinin çoğu etçildir. Bazıları hem bitki hem de hayvanlardan oluşan karma bir beslenmeyle karınlarını doyurur. Birkaçı ise tümüyle otçuldur. Ilıman iklimlerde yaşayan ve asıl olarak deniz bitkilerini yiyen metcezir balıkları şaşırtıcı canlılardır. Nasıl oluyor da besleyici maddeler açısından özellikle protein, bu denli fakir, hücre duvarlarının büyük kısmı sindirilemeyen bir madde olan selülozdan yapılmış bir besin kaynağından yeterli beslenme sağlayabiliyorlar. Bu balıkların deniz bitkilerinin dokularını sindirmediğini ve yalnızca bu bitkilerin üzerindeki ufak organizmalarla beslendiğini öne süren deniz biyologları vardır. Michael Horn ile Fullerton'daki Kaliforniya Devlet Üniversitesi'nden Stephen Morey ve Margaret Nybors, maymun suratlı sırtı dikenliği ve bir başka Kaliforniya sırtı dikenlisini gözleyerek bu balıkların beslenme alışkanlıkları konusunda epey bilgi edindiler. Bu balıklar yaşamlarına etçil hayvanlar olarak başlıyorlar ancak bir yaşına yaklaştıklarında yalnızca protein ya da karbonhidrat açısından görece zengin belirli kırmızı ve yeşil deniz yosunu türlerini yiyen otçullar haline geliyorlar. Kevin Urquhart, Fullerton'da yüksek lisans öğrenciliği sırasında maymun suratlı sırtı dikenlinin deniz bitkilerini sindirirken bunların hücre duvarlarını parçalamadığını ancak besini bağırsaklarında uzun süre yaklaşık 50 saat tuttuğunu ve bu arada asidik mide sıvılarıyla bitkilerdeki karbonhidratları ve proteinleri özetlediğini gösterdi. Kayalık sahillerdeki avcı metcezir balıklarının bitki ve hayvan popülasyonları üzerindeki etkileri konusunda çok az şey biliniyor. Eldeki kısıtlı kanıtlar büyük engel resifi gibi yerlerde yem arayan balıkların metcezir kuşağındaki canlı yaşamın bolluğunu ve bileşimini belirleyen ana unsur olduğuna işaret ediyor. Kaliforniya'nın kayalık kıyılarındaki metcezir balıklarının çeşitli türden avları tüketme hızlarını Gary Grossman, Georgia Üniversitesi'nden, bu balıkların birçok metcezir yosunu ve omurgasız türü üzerinde güçlü bir seçilim baskısı uyguladığını öne sürdü. Metcezir balıklarının sayısını ve dağılımını değiştirmek ve hatta saptayabilmek çok zor olduğu için bu araştırma alanındaki ilerlemeler çok yavaş gelişmiştir. Metcezir kuşağının balıklar tarafından kolonileştirilmesinin altında yatan evrimsel güçler henüz tam anlamıyla anlaşılabilmiş değil. Bu balıklar yaşam ortamlarındaki koşullarla başa çıkabiliyor, su kaybına dayanıklılar, suyun kimyasındaki değişimleri göğüsleyebiliyorlar, gerektiğinde hava soluyabiliyorlar, geniş bir besin yelpazesi ile beslenebiliyorlar. Yumurtalarını fiziksel ve biyolojik tehlikelere karşı koruyabiliyorlar. Ancak metcezir kuşağının balıklarca işgalini doğal seçilim bağlamında anlamak istiyorsak bu kuşakta yaşamın avantajlarının ne olduğunu sormalıyız. Metcezir kuşağındaki rekabetin ve avcılığın bitişikteki metcezir dışı bölgeden daha az olup olmadığı henüz saptanamamıştır. Metcezir bölgesinde yaşamanın temel avantajının sudaki avcılardan kaçabilme fırsatı olduğu sık sık öne sürülmüştür. Fakat sular çekildiğinde yani su avcılarından gelebilecek tehlike en aza indiğinde metcezir balıkları bu kez de karadaki ve havadaki avcılara açık olacaktır. Medcezir kuşağının görece avantajları ve değişik avcı türlerinin etkileri incelenmesi güç fakat önemli araştırma alanlarıdır ve ancak çok dikkatli planlanan ve yürütülen deneylerle açığa çıkartılabilir. 3. Güçlükleri yenmek. Giriş. Bazı nişlere yerleşebilmek olanaksızmış gibi görünür. Ancak bu nişleri kullanmanın bir avantajı vardır. Başka türlerle rekabetin çok az olması. Zaten yaşama sınırında olmanın özü de bu. Örneğin kışın bir böcek nişinin üyeleri etkinlik göstermeyecek ve niş gözü pek hayvanları tümüyle açık olacaktır. 6. bölümde kış küvelerinde ısıl düzenlemede anlatılacak olan kış küveleri, böcekçi kuşlar güneye göç ettiğinde ve yarasalar kuş uykusuna yattığında uçarlar. Böylelikle avcılardan kaçınabilmek gibi bir avantajları olur. Bununla birlikte diğer pul kanatlar için avcılık herhalde en önemli seçilim unsuru olmuştur. Güvelerin çoğu alacakaranlıkta ya da gece uçarlar, birçoğu da izlerini sürecek yarasaların ses ötesi titreşimlerini duyabilecekleri kulaklar geliştirmişlerdir. Bu kulaklar bir yarasa yaklaştığında güvelerin hemen saklanabilmelerini sağlar. Yine de kış güvelerinde gözlediğimiz yılın en soğuk mevsiminde etkinlik gösterme hilesi başka sorunlara neden olur. Yiyecek ve eş arama uçuşları için yeterince sıcak kalabilmek ve hareketsiz dururken donmamak. Aslında kış güvelerinde ısı sakınımını olanaklı kılmaya yönelik bir ön uyumun gerçekleşmesini sağlayan şey, kışın lüzumsuz hale gelen yarasa saptayıcı kulakları olabilir. Dolaşım sistemleri ve ısı yalıtım düzenleri güvelerin ısıyı kasça zengin göğüs bölgelerinde tutabilmelerini sağlar. Bu konuda öylesine ustalaşmışlardır ki alışılmış güvelerin ancak etkinlik gösterebilecekleri sıcaklıklarda içten içe pişme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Kullanılmaya açık bir başka niş ise avcıların çoğu için zehirleyici olan bitkiler tarafından oluşturulmuştur. Örneğin yakından tanıdığımız kral kelebeğin başarıyla yaşamını sürdürebilmesini sağlayan şey sütleyenin otçul hayvanların cesaretini kırmak için ürettiği kardiyak glikositlerinden etkilenmeyen kimyasıdır. Zehirleyici olmanın sütleyen için bir bedeli vardır. Enerjisinin çoğunu zehrini sentezleyip kendisine zarar veremeyeceği bir yere depolamak için harcar. Bu yüzden de yavaş büyür. Kral tırtılları da düşük verimli organizmalardır. Çünkü sütleyen de beslenirler ve bu bitkinin zehriyle başa çıkabilmek için epey çaba harcarlar. Bununla birlikte kral kelebek tırtılken yuttuğu zehirleyici kimyasalları kanatlarında ve diğer görünür noktalarında yoğunlaştırarak bu yatırımın bir kısmını telafi eder. Kuşlar kelebeğin parlak desenleriyle hastalık arasında ilişki kurar ve kral kelebeği yemekten kaçınırlar. Otçuları savuşturmak için zehir üretme yeteneği bitkilerde oldukça yaygındır ve alışkanlık yapan maddelerin çoğu bitkilerin bu çabaları sonucu elde edilir. Nikotin, kokain, kafein ve marihuana kanabini. Bu maddelerin her biri çoğu hayvan için zehirleyici ya da en azından nahoştur. Bununla birlikte bazı memeliler yenmez olanı yiyebilecek biçimde evrimleşmişlerdir. 7. bölümde koalanın fizyolojisinde zehirli okaliptus yapraklarının özelleşmiş koalaya nasıl besin sağladığını göreceğiz. Okaliptus yağının zehrini giderme yeteneğine karşın koala yaşama sınırlarında gezinir. Enerji depolayacak yağ birikimi olmadığı için bu kesele hayvan kıt kanaat geçinir. Sürekli yemek zorundadır. Ayrıca her zaman azotsuz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Özellikle de yapraklar sert ve sindirilemez bir hal aldıklarında. Koalanın sistemi sindirilemeyen parçacıkları içlerindeki azota ulaşamadan dışarı atar. Memeli hayvanlar hatta adı kötüye çıkmış beyaz karınca bile bitki hücrelerinin selüloz duvarlarını sindiremez. Bu yüzden de bağırsaklarda yaşayan selülozu sindiren ve sonra da sindirilen mikroorganizmalara bağımlıdırlar. Yediği okaliptus yaprakları nedenle kuru ve sert olursa koala bunları sindirim sisteminde o denli uzun tutmak zorundadır. Midesi dolu bir koala açlıktan ölebilir bile. Toynaklıların antilop ve sığır, bitkisel maddeyi mide öncesinde koca bir işkembeyi alıp sindirebilmelerini olanaklı kılan ön uyumun ne olduğu hala bir sır. Koala ve at gibi otçul hayvanlarsa çok daha verimsiz bir fırın sonrası stratejiye bağımlı kalmışlar. Koalanın verimsiz sindirim sisteminin yarattığı azot krizinin bitki dünyasında da bir benzeri var. Ortamda oksijen olduğunda azot doğrudan doğruya havadan sabitlenemiyor. Bu yüzden de azot sabitleme işlemini yalnızca oksijensiz soğunum yapan organizmalar ya da siyonobakterilerin heterokist hücreleri yürütebiliyor. Yonca ve alfalfa gibi bitkilerse özel kök yumrularında yerleşmiş oksijensiz azot sabitlemesi yapan bakterilerle bir ortak yaşam geliştirmişler. Bazı bitkilerde ölmüş ve toprağı zenginleştirmiş başka bitkilerin veya bitki kısımlarının geri çevrimine bağlı kalmışlar. Hayvanlar bitkiden aldıkları azotu atık ürünler ya da bozulmakta olan ölü gövdeler biçiminde geri veriyorlar. Yine de azot miktarı sık sık kısıtlayıcı bir unsur olarak kalıyor. Bataklıklardaki azotça fakir yaşam ortamlarında ise doğal seçilim rollerin tümüyle değişmesine yol açmıştır. Birçok bitki azot ve de fosfor elde edebilmek için hayvanları yer. 8. bölümde etçil bitkilerde, bitkilerin avlarını yakalamak ve tüketmek için geliştirdikleri hayvan fizyolojisine koşut birkaç uyum biçimi de dahil çeşitli hileleri göreceğiz. Sinek kapanın hızla kapanması, solucanların ve diğer hidrostatik iskeletli hayvanların kullandığı devinim ilkesini temel alır. Bitkilerin midelerinde gözlenen yoğun biçimde kendi içerisinde katlanmış yapı ise hayvanların bağırsaklarında aynı işlevi gören kılsı çıkıntılarla, villuslarla kolaylıkla karıştırılabilir. Kış güvelerinde ısıl düzenleme. 6. Soğuğa karşı özelleşmiş uyum biçimleri olmamasına rağmen kolaylıkla sınıflandırılamayan bazı güve türleri akrabalarının yapamadıklarını gayet güzel yapabiliyorlar. Donma noktasına çok yakın sıcaklıklarda uçuyor, besleniyor ve çiftleşiyorlar. Bernd Henrich, Mart 1987. Kuzey yarımkürenin orta ve üst enlemlerinde kış birçok böcek türünün yetişkinleri için ölüm anlamına gelir. Soğuk onları öldürmezse yiyecek kıtlığı öldürecektir. Çoğu böceğin hayatını karartan bu tehlikeli koşulların kuzey bölgesinin başka böcekler için bir sığınak haline gelmesine yol açması tuhaftır. Bu hayvanların başlıca avcıları olan kuşlar ve yarasalar soğuğun etkisiyle güneye uçmak ya da kış uykusuna yatmak zorunda kalır. Hatta soğuk bazı asalakları bile öldürür. Soğuğa uyum sağlayabilmeyi başarmış birkaç böcek arasında yaygın noktayı da kukumav güveleri ailesinin Cuculeinae alt ailesi içinde yer alan 50 kadar tür vardır. Cuculeinitler geçici bitkilerden oluşan kuzey ormanlarında yaşayan mat renkli gece uçucularıdır. Bu böceklerin kışa uyum sağlamış türleri ise gece uçucularının tipik yaşam döngüsünü bir biçimde tersine çevirmişlerdir. Kukumav güvelerinin çoğu yalnızca sıcak yaz gecelerinde etkinlik gösterir. Kış yaklaştığında ölür ve geride ilkbahara kadar etkinlik göstermeyecek olan yumurtalar, tırtıllar ve pupalar bırakır. Kış noktiyitleri ise tam tersine sonbaharda ya da kış sonlarında yetişkin olarak ortaya çıkarlar. İlkbaharda ölene kadar da beslenir, çiftleşir ve yumurtalarını bırakırlar. Bunların tırtılları ilkbahar başlarında ormandaki ağaçların tomurcuklarını yiyerek beslenirler ve yaz boyunca hareketsiz kalırlar. Yetişkin kış güveleri genellikle zedelenmiş ağaçların öz suyu ile beslenir. Ancak birkaç yıl önce sonbahar sonu gecelerinde çok sayıda güveyi Vermont'un en geç çiçek açan bitkisi büyücü çalısının sarı çiçekleriyle kendilerini ziyafet çekerken gözledim. O zamana kadar bu bitkinin nasıl tozlaştığını hiç kimse anlayamamıştı. Nasıl oluyor da diğer güveler ölürken kış güveleri yaşamlarını sürdürebiliyor? Hareketsiz kaldıklarını donmaktan kaçınabilmelerini, soğukta uçabilmelerini, besin arayıp çiftleşebilmelerini sağlayan ne? Önce bu soruya yanıt aramıştım çünkü belirgin bir çelişki ilgimi çekmişti. Bu güvelerin diğer uçabilen güveler gibi kendi metabolizmalarıyla ısı üretebildiklerinden emindim. Ayrıca uçabilmek için yüksek vücut sıcaklıklarına gerek duyduklarını da varsayıyordum. Yine de kendiliğinden ısı üretebilme yeteneğinin bu hayvanların soğuk ve bazen de kar yağışlı gecelerde uçabilmek için gerekli olan yüksek sıcaklıklara erişebilmelerini tek başına açıklaması pek olası görünmüyordu. Bu hayvanlarda uçuş sıcaklıklarının yüksek olduğunu düşündüm. Çünkü vücut boyutları ve kanat çırpma sıklıklarını benzer olan yaz güvelerinin ve tropik güvelerin uçuş kaslarının bulunduğu göğüs bölgesindeki sıcaklık ancak en azından 30 dereceye geldiğinde uçabildiklerini biliyordum. Öte yandan farklı veriler de bu ufacık böceklerin ağırlıkları 0.2 gramdan daha azdır, böylesine yüksek sıcaklıkları koruyamayacak kadar hızlı soğuduklarını işaret ediyordu. Yüzey alanı hacim oranları fazla olan küçük hayvanlar büyük hayvanlardan daha hızlı soğur ve ısı sakınımı konusunda büyük güçlüklerle karşılaşır. Yıllarca kendiliğinden ısı üretebilen en küçük hayvanların yarasalar, sorekskiller ve kolibrigiller olduğu düşünüldü. Bu omurgalıların en mini bile 3 gram gelir. Cuculeinitlerle karıştırıldıklarında birer dev gibi görünürler. Bu sorunu çözmek için önce kış güveleri yakalamak zorundaydım. Buna ağaç gövdelerini tuzak yemle bulayarak yaptım. Seyreltilmiş bal, ak ağaç şurubu ve çeşitli başka tatlı karışımlar. Saç kılı inceliğindeki ısıl ölçerlerle elde ettiğim sıcaklık ölçümleri ilk kuşkularımda haklı olduğumu gösterdi. Bu böceklerin uçabilmeleri için yüksek bir göğüs sıcaklığı üretmeleri gerekiyordu. Devinimsizken hava ile aynı sıcaklıkta olmalarına karşın sıfıra, suyun donma noktası yakın sıcaklıklarda bile uçuş öncesinde kendilerini 30 dereceye veya daha yüksek sıcaklıklara kadar ısıtabiliyorlardı. Kış küvelerinin kendi sıcaklıklarını üretebildiklerini gösterdikten sonra bunu yapabilmek için herhangi bir fizyolojik hile kullanıp kullanmadıklarını saptamayı denedim. Titreşen kanatları bu böceklerin titreyerek ısı ürettiklerini açıkça gösteriyordu. Ancak bu olgu kendi başına hiç de özel değildi. Şu anda Arizona Devlet Üniversitesi'nde olan Ann Kremer, pul kanatlıların, kelebekler ve güveler, uçuş öncesi ısınma sırasında ana kanat kaslarını aynı anda kasarak titrediklerini daha önce göstermişti. Yine de kukuloniitlerin davranışlarında tuhaf olan bir şey vardı. Bazıları aynı boyutlardaki diğer güvelerden daha düşük sıcaklıklarda titremeye başlıyorlardı. Kış kukuloniitleri genellikle hava sıcaklığı 0 dereceyi biraz geçince titremeye başlar. Ancak bazen de -2 derece gibi düşük bir sıcaklıkta titremeyi başlatırlar. Sıcaklık en azından 10 dereceye ulaşmadan titremeye başlayan başka hiçbir güve bilinmiyor. Notre Dame Üniversitesi'nden Harold Ashe'e göre, kış kukuloniitleri olağan dışı düşük sıcaklıklarda sinir sistemlerini harekete geçirebiliyor ve titreme tepkisi başlatabiliyorlar. Bunu nasıl yaptıkları ise hala bir sır. 0 dereceden ya da daha düşük bir sıcaklıktan 30 dereceye kadar ısınmak çok kıymetli olan enerjinin büyük miktarının harcanmasını gerektirir. Bu yüzden de kış güvelerinde yüksek bir metabolizma hızı olduğunu ve böylece de diğer güvelerden daha yüksek bir hızla ve verimle ısı üretebildiklerini düşündüm. Fakat oksijen tüketimlerini ölçtüm ve bu düşüncemin doğru olmadığını gördüm. Dinlenme, titreme ve uçuş sırasındaki metabolizma hızları başka araştırmacılar tarafından benzer ağırlığa sahip birçok güve türünde ölçülenlerle aşağı yukarı aynıydı. Ancak kış güveleri düşük sıcaklıkta kendilerini ısıtabilmek için bir bedel öder. Zaman ve enerjiden oluşan bir bedel. 0 derece hava sıcaklığında kendilerini ısıttıklarında oluşturdukları ısının çoğu havada kaybolur gider ve çoğu kez 30 dereceye ulaşmak için yarım saatten fazla titremeleri gerekir. Uçuş sırasında böceğin vücut sıcaklığı ile hava sıcaklığı arasındaki fark ısı kaybının hızlanmasına yol açar. Bu da güveyi sürekli olarak durmaya, titremeye ve yeniden ısınmaya zorlar. Öte yandan böcekler hava sıcaklığı 10 dereceye ulaşana kadar bekledikleri takdirde daha hızlı ısınabilir. Bunun da ötesinde ürettikleri ısı 30 ila 35 derecelik göğüs sıcaklıklarında durmaksızın uçabilmelerini sağlamak için yeterlidir. Düşük bedelli ısı üretme yolları olmadığı için güveler titreme koşullarında oldukça seçicidir. Mantığımız avcılardan hızla kaçabilmeye hazırlıklı olmak için yiyeceklerini yerken titrediklerini söylüyor bize. Ancak bu her zaman doğru değil. Yarasalar ve kuşlar artık kışın göklerde devreye gezmiyor. Fakat sorekskiller, sincaplar ve belki de geyik sıçanları tehlike oluşturabiliyor. Bunun da ötesinde güvelerin ısınması yalnızca kendilerini sıcak tutmak için değil, uçuş sonrası tekrar uçmaları gerekmiyorsa soğumaya karşı direnmiyor ya da ısınmaya çalışmıyorlar. Sıcaklık ne kadar düşükse pul kanatlarının titreme olasılıkları o kadar az oluyor. Yapılan bir çalışmada 5-8 derece arasında ağaçların üzerine sürülmüş balığı yiyen güvelerin yalnızca yarısının %49'unun titrediği gözlenmiştir. Yaklaşık 17 derecede ise benim bu hayvanları arazide görebildiğim en yüksek sıcaklık çoğu %90'ı titriyordu. Edilgen soğumaya karşı direnmenin bedeli incelendiğinde bu hayvanların avcılardan kaçınabilmek pahasına enerji sakınına böylesine dikkat etmeleri anlaşılabilir. 0 derece hava sıcaklığında 0.1 gram ağırlığındaki bir güve, göğsü 0.04 gram olacaktır. Gövdesiyle çevre arasında 30 derecelik bir sıcaklık farkını korumak için dakikada 13 derecelik bir soğuma hızına karşı koymak zorundadır. Bunu yapabilmek için de dakikada 0.42 kalori harcamalıdır. Yukarıda verilen örnekteki güve şekerli ak ağaç suyuyla karnını tıka basa doyurduğunda 4 mg şeker elde edecektir. Titremeye başladığında ise midesindekileri 35.2 dakikada tüketecektir. 1 mg şeker 3.7 kalori sağlar. Öte yandan hava sıcaklığı 15 derece olduğunda güve besinini çok daha yavaş yakacak ve 30 derecelik göğüs sıcaklığını 2 kat daha uzun bir süre boyunca koruyabilecektir. Güvelerde ek sıcaklık oluşturabilecek üst düzeyde özelleşmiş mekanizmalar olmadığı için etkin bir ısı tutma yöntemleri olması gerektiğini düşündüm. Aslında birçok yöntemleri var. Yalıtım ısı kaybını azaltır ve güvelerde yoğun bir pulsu örtüyle kaplanmışlardır. Bu pulsu örtü kelebeklere güzelliklerini veren pullardan türemiştir. Güveleri sık sık pervane denilmesi de bu yüzdendir. Pervane İngilizce'de değirmenci anlamına gelen miller sözcüğü. Oğlandığında kolayca dökülen, değişikliğe uğramış bu pulsular beyazımsı ve yumuşaktırlar. Tıpkı bir değirmencinin üstüne başına yapışmış unlar gibi. Bu yapının ısıyı ne derece tutabildiğini saptamak için pulsularla kaplı ve pulsulara dökülmüş güveleri ısıttıktan sonra çeşitli rüzgar hızlarına tabi tutuldukları bir rüzgar tüneline soktum ve soğuma hızlarını ölçtüm. Saniyede 7 metrelik bir hava hızında ki kabaca uçuş sırasındakine eşit, pulsuları olmayan güveler diğerlerinden 2 kat hızlı soğudular. Kış koşullarında pulsuların hayvanların ısıyı depolamalarına yardımcı olduğu çok açık. Bunlar güvelerin kışın uçabilmeleri için mutlak gerekti. Ayrıca tırtılı ağaçlarda yaşayan Malacosama americanum gibi benzer büyüklükteki bazı yaz güvelerinde de kış güvelerininkine kıyaslanabilir. Senin yaz gecelerinde onlara yardımcı olan bir yalıtım vardır. Öyleyse yalıtım tek başına kış kukulonetlerinin soğuğa neden diğer güvelerden daha dayanıklı olduklarını açıklamıyor. Isının göğüs dışındaki daha soğuk beden bölgelerine yayılmasını önleyecek bir mekanizma, güvenin o çok önemli göğüs sıcaklığını korumada yalıtım gibi yardımcı olacaktır. Gerçekten de bugüne dek incelenmiş içten ısınan bütün böceklerin, yusufçuklar, tüylü arılar, bal arıları ve birçok büyük güve dahil böyle bir yeteneği vardır. Düşük hava sıcaklıklarında göğüs ısılarını korumaları gerektiğinde güveler kafaya ve karın bölgesine ısı akışını geciktirir ve bacaklarla kanatlar gibi uç bölgelere ısı gitmesini tümüyle engeller. Kış kukulonoidleri de bunu yapar. Ancak diğer güvelerle kıyaslandığında karın bölgesine daha da az ısı gönderir. Kukulonoidlerin göğüs ve karın sıcaklıklarının saptanabilmesi için bu hayvanları ısınmadan önce çok ince sıcaklık ölçer uçları yerleştirilmişti. Uçuş öncesi ısınma sırasında karın bölgesi ile hava sıcaklığı arasındaki fark en fazla 0.4 derece oluyordu. Uçuş sırasında bile karın sıcaklığı ortalama 2 derecelik bir artış gösteriyordu. Bu arada göğüs sıcaklığındaki artış 35 dereceye ulaşabiliyordu. Daha önceleri Natick, Massachusetts'te Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri Çevresel Tıp Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışan George Silver ile işbirliği yaparak bir kızılaltı kamera ile böceklerin fotoğraflarını da çektik. Bu kamera dış ayrıntılar yerine açığa çıkan ısının kaydını yapıyordu. Çektiğimiz resimler ısınma, uçuş ve uçuş sonrası soğuma arasındaki kış güvelerinin bacaklarının, kanatlarının ve karın bölgelerinin çok az ısındığını ya da hiç ısınmadığını doğruladı. Bir güve birbirinden 1 ya da 2 milimetre uzaklıktaki karın ve göğüs bölgeleri arasında 30 dereceyi aşan bir sıcaklık farkını nasıl koruyabiliyor? Çok tuhaf ama yanıt kısmen güvenin kulaklarının anatomisinde gizli. Noktuitlerin kulak zarları göğsün hemen arkasında, hava odacıkları içinde bulunuyor ve bu odacıklar mükemmel ısı yalıtıcıları olarak görev yapıyor. Kış güvelerinin kulak zarlarının bir zamanlar olduğu gibi yarasaların çıkardığı ses ötesi titreşimleri saptayıp saptamadığını kimse bilmiyor. Bunun da ötesinde hava odacıkları karındaki ek yalıtım sağlayan hava kesiciklerinin yanında bulunuyor. Güvelerin damar sistemleri de göğüsten ısı kaybının önlenmesine yardımcı oluyor. Karın bölgesinde depolanan besinleri taşıyan kan potansiyel olarak hava kesiciklerinin ısıyı yalıtma özelliğini sıfıra indirebilir. Kan karında tek bir damarda akar ve göğüsten geçerek kafaya gelir. Kafada çevre dokuya boşalır ve bundan sonra karına geri döner. Kuramsal olarak kan karın bölgesine geri dönerken göğüsten ısı taşıyabilir. Uygulamada ise dolaşım sisteminin karındaki bir bölümü ve göğüsteki bir bölümü karşı takışlı ısı değiştiriciler gibi çalışır ve ısıyı göğüsten kaçmadan yakalayan biyolojik yapılar olarak işlev görür.